Ayrım 13.
Çoğu kez tekrarladık, konumuz siyasi kurumlar, müesseseler tarihi değil, düşünce tarihi. Ne var ki Osmanlı sosyal yapısının yukarıda sonuçlarına değindiğimiz özelliğine eğilmez, çok kaba çizgileriyle de olsa bu özelliği belirtmezsek, Atatürkçülüğü gerçek temeline oturtmak hayli güç olacak. Son zamanlarda Osmanlı tarihine daha önceki tarih yazarlarımızdan farklı bir açıdan bakanlarımız var. Bunlar arasında romancı Kemal Tahir'i, iktisatçı Sencer Divitçioğlu ve İdris Küçük Ömer'i, sosyolog ve tarihçi Niyazi Berkes'i sayabiliriz. Bazı farklı sonuçlara varmakla birlikte hepsi de Osmanlı toplum yapısının şimdiye dek karanlıkta bırakılmış özelliklerine parmak basıyorlar. Bu dizden çıkan iki ciltlik Türkiye İktisat Tarihi'nin yazarı Profesör Berkes'e göre Osmanlı rejimi kapitalizm öncesi emtia üretimi ekonomisi temeline dayanan militer, bürokratik, despot bir kul rejimidir. Cilt 2, sayfa 209. Dilimizde devlet sözcüğünün karşılığı talih, zenginlik, varlıklı olmaktır. Halk dilinde devlet kuşu, devlet baba deyimleri umulmayan mutluluk duygusu, şans ya da serveti hatırlatıyor. Ünlü "Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat" gibi dizesinde de devlet sözcüğü bu anlamda kullanılmış. Eski Yunan'da ise devlet polis adını taşıyor. Bugün de devletin güvenliğini sağlayan örgütün aynı adı taşıması sadece bir rastlantı değil. Eski Roma'da devlet daha da büyümüş, sınırlarını genişletmiş. Imperium, emir gücü adını almış. Büyük devlet anlamına gelen imparatorluk sözcüğünün kökü imperium sözcüğü. Daha sonraları ortaya çıkan devlet, status sözcüğü halk, toprak, egemenlik anlamına da geliyor. Yabancı sözlüklerde devlet sözcüğü aynı zamanda içinde bulunulan durum, hal ve toplum tabakası, sınıf olarak da açıklanıyor. Görüldüğü gibi devlet sözcüğü doğuda ve batıda aynı anlama gelmiyor. Batıda merkezi devleti kurmak için feodaliteye karşı savaşılırken, Osmanlılarda merkezi devlet o dönemde başlıca üretim aracı olan toprakların da sahibi. Yaratılan artı değerin büyük bir kısmı toprakların asıl sahibi merkezi devlette ve onun aracılığıyla kapı kullarının elinde toplanıyor. Bürokrasinin batıda yalnızca üretim araçlarını ellerinde tutan sınıfların bir aracıyken, bizde bir sömürücü sınıf niteliği kazanmasının temeldeki nedeni bu. Zamanla kamu hizmetlerini de aksatan bürokratların elindeki devlet, bu sömürücü niteliğiyle halka büsbütün yabancılaşmış. Bugün hala izlerine rastladığımız Osmanlı tipi ceberrut devlet çıkmış ortaya. Konuyu biraz daha aydınlığa kavuşturmak için Berkes'in kitabından önemli bulduğumuz aşağıdaki satırları aktarmakta yarar var. Bu sistemde, Osmanlı sisteminde, devlet ve hükümet halk sınıflarının çıkarlarını veya isteklerini temsil etmez. Onun için Osmanlı sistemi hangi sınıflara dayanıyordu diye sormak abes. Hiçbir sınıfa dayanmıyor. Sınıfları devlete dayandırıyordu. Devletin sınıflara dayanacağı fikri yoktur zaten. Tersine böyle bir fikir en korkulan şeydir. Çünkü onlarca bu düzene ihtilal getirir. Önemli olan şey devlet değil, hükümdar ve onun adamlarıdır. Bunlar en yüksek güç yerine gelme talihini uğramış, başlarına devlet kuşu konmuş talihliler olduklarından kendilerini devletli sayarlardı. Devlet bir müessese değil, güç sahibinin bir sıfatıdır. Bizde ancak Namık Kemaller zamanında devlet modern anlamını almaya başladı. Padişahları korkutan bu çeşit zındık fikirlerdi. Bugün bile okur yazar devlet adamlarımızın devlet ile toplumsal sınıflar karşı karşıya getirildi mi tüyleri diken diken olmuyor mu? Çünkü demokratlık tasladıkları halde bunlar bile Osmanlılıktan henüz çıkmış değillerdir. Yine Berkes'e göre bunu sınıflar üstü kerim bir devlet sanmak da gülünç bir şey. Böyle bir devletin kerimliği olsa olsa ancak bir atın sırtına binmiş süvarinin atı ile ilgilenişi cinsindendir. Gücü yetenler birleşip atın yularlarını ele geçirirler ve sırtına atlarlar. Kanımızca Osmanlı İmparatorluğu'nun farklı sınıflar yapısını Osmanlıların devlet kurma konusunda doğal bir eğilime, bir yeteneğe sahip oldukları, Osmanlı toplumunda sınıfların bulunmadığı şeklinde yorumlamamak gerek. Böyle bir yorum devleti toplum dışı ve sınıflar üstü bir varlık olarak değerlendirmek anlamına gelir. Osmanlı'da ilk zamanlarda Tanrı adına padişaha ait olan toprakların mülkiyeti değil, yalnızca kullanma hakkı, zilliyetliği, görev karşılığı, fonksiyonel olarak has, tımar ve ziyamet olarak dağıtılıyor. Böylece artı ürün vergi yoluyla padişahla birlikte onun görev ve rütbe verdiği, dilediği zaman değiştirebildiği kapı kulu dediğimiz bir zümrenin elinde toplanıyor. Öte yandan ticarette padişahın iznine bağlı olduğu gibi merkezi devlet gidik ve narh usulüyle bütün ekonomik hayatı denetim altında tutabiliyor. Padişahın çevresindeki yönetici kadro üretim araçlarının mülkiyetine sahip değil. Ne var ki önemli olan çalışma koşullarını kendi yararına düzenleyerek artı değeri ele geçirme olanaklarına hukuk yoluyla sahip olmak. Osmanlı Devleti'nde kapı kullarının yönetici kadro, halk dilinde beyler, paşalar, bu olanaklara sahip olduklarını görüyoruz. Bu yönetici bürokrat kadroya girmek toplumun her katından gelenlere açık tutulmuş. Osmanlı'da böylece batıda gerçekleşen sermaye birikimi çeşitli yollardan önlenmiş oluyor. Başka bir deyişle Osmanlı İmparatorluğu'nun içsel dinamiği batıdaki gibi bir burjuva sınıfının ortaya çıkıp siyasi iktidarı ele geçirmesine engel oluyor. 16. yüzyılın sonlarından başlayarak batının güçlenmesi karşısında gerileyen Osmanlı Devleti'nin merkezi örgütü zayıflamaya başlıyor. Buna paralel olarak toprak düzeni bozuluyor. Yavaş yavaş özel mülkiyet fiili olarak yerleşiyor. Ayan dediğimiz derebeyler merkezi devlete karşı koyma olanağını buluyorlar. Öte yandan liman şehirlerinde yavaş da olsa Batı emperyalizmiyle işbirliği yapan bir burjuvazi gelişiyor. Merkezi devlet yine de etkin güç olarak özelliklerini sürdürüyor. Osmanlı Devleti'nin sosyal yapısına kısa da olsa değinmekte amacımız, Osmanlı toplumunun sosyal yapısının Batı'dan farklı olduğunu göstermek, daha sonra benimsenecek reformların devleti kurtarmak amacıyla bürokratlar tarafından yukarıdan aşağıya yapıldığını, üstelik bu reformların Batı'nın ekmeğine yağ sürdüğünü belirtmek. İşte bu farklılığı yaratan merkezi devlet ve bürokrasi devleti yıkılmaktan kurtarmak ister. İki görüş çıkar ortaya. Birincisi şeriat hükümlerinin tam uygulanması, şeriata dönülmesi. Bu istek eski Osmanlı düzenini yeniden canlandırmak özlemini dile getiriyor. İkincisi ordudan başlayan bir yenilemeye girişmek. Batıya öykünerek kalkınmaya çalışmak. Aslında batıya öykünmek bir burjuvazi yaratmak, onun güçlenmesine çalışmak demek. Tanzimat döneminde bilinçli ya da bilinçsiz olarak bu denenecek ve bu tutum Batı emperyalizminin ekmeğine yağ sürecek. Batıda kapitalizmin güçlendiği, emperyalizme dönüştüğü dönemde milli burjuva yaratmanın olanağı pek yok. Devleti o günün Batı modellerine uyarak kurtarmak isteyenler de ikiye ayrılıyorlar zamanla. Bir görüş reformların yukarıdan aşağıya ve devlet eliyle yapılmasını öneriyor. Ahmet Rıza Bey ve Ziya Gökalp savunuyor bu görüşü. Öbür görüşe göre burjuva yetişebilmesi için, yani teşebbüs-ü şahsinin gelişebilmesi için merkezi devletin zayıflaması, ademi merkeziyet gerekiyor. Bu görüşü de Prens Sabahattin Bey savunuyor. Ülkemizde uzun süre etkinliğini sürdürecek iki siyasi akımın temelleri atılmış oluyor böylece. Birincisinin en önemli temsilcileri İttihat ve Terakki ve 1960'ların sonuna kadar CHP, 27 Mayıs olayını da bu doğrultuda değerlendirmek gerekiyor. İkinci akımın temsilcileri Hürriyet ve İtilaf, Terakkiperver Fırka, Serbest Fırka, Demokrat Parti ve Adalet Partisi. Cumhuriyetten sonra devlet eliyle güçlendirilen burjuvazi, kendi ayaklarıyla yürüyecek gücü kendinde bulunca artık vesayetten kurtulmak isteyecek, başta laiklik ve din konusu olmak üzere, yan çelişkilerden de yararlanarak ve derebeyi kalıntılarının desteğiyle kendi başına iktidara gelecek. Devlet eliyle güçlendirilen burjuvazinin o gün için doğal olan müttefikleriyle iktidara gelişinde büyük emekçi yığınlarının desteğini sağlayabilmesinin nedeni, yukarıdan aşağıya yapılan üst yapı devrimlerinin halkın günlük hayatına bir değişiklik getirmeyişi ve bürokrasinin tek parti dönemindeki baskısı, bürokrasinin burjuvazi ile tam olarak bütünleşmesi, batıda olduğu gibi asıl görevine dönüşü ancak kapitalizmin daha da güçlendiği 1970'lerde mümkün olabilecek. Kurt Steinhaus'un kitabında, Kurt Steinhaus, Atatürk Devrimi Sosyolojisi, çeviren M. Akkaş, İstanbul 1973, sayfa 85. Erzurum Kongresi'ne ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin birinci dönemine katılanların meslek gruplarına göre dağılışlarını gösteren tablo, Milli Kurtuluş Hareketi'ni Atatürk'ün de içinde yetiştiği asker sivil bürokrasinin yönettiğini açık olarak ortaya koyuyor. Taner Timur'un da belirttiği gibi küçük burjuva eğilimli asker sivil bürokratlar devrimi yönetmişler ve Batı modeli bir burjuva toplumu yaratmaya çalışmışlar. Onun içindir ki yine Steinhaus'un dediği gibi Batı burjuvazisinin normlarının ve kuruluşlarının Türkiye'de uygulanması toplum tarafından değil devlet yoluyla gerçekleştirilmiş. Aynı yazar daha sonra Cumhuriyet dönemini şöyle değerlendiriyor. Türklerin kapitalist üretim biçimine yatkınlık ve istek göstermedikleri zamanlar geçmişte kalmıştı. Marx'tan naklen sayfa 154 dipnot 147. Devlet tedbirleri yeni atılımları kolaylaştırıyor ve hızlandırıyordu. Kanımızca ilk anti-emperyalist kurtuluş savaşını elbette cephede ölen halk verdi ama bu savaşı yöneten kendilerini kurtarmak için devleti kurtarmak zorunluluğunu duyan bürokratların yurtsever koludur. Milli Kurtuluş Savaşımızın ve bunu izleyen reformların yöneticileri kuşkusuz küçük burjuva eğilimli asker sivil bürokratlardır. Nitekim dış ülkelerden örnek vermek gerekirse Fransız devriminde Bastil Kalesi'nin alınışında halkın kanı dökülmüştür ama Fransız devrimi yine de bir burjuva devrimidir. Çünkü devrimler yönetici sınıflarının adıyla anılırlar. M. Sarıca, Anayasayı Niçin Savunmalıyız? 1961 Anayasası'nın Sosyal Niteliği, İzlem Yayınları, İstanbul 1969. Soru 95. Atatürkçülüğün felsefi temeli nedir? Atatürk, Türk devrimini şöyle açıklıyor. Türk inkılabı nedir? Bu inkılap, kelimenin ilk anda akla getirdiği ihtilal manasından başka ondan daha geniş bir değişme ifade etmektedir. Bugünkü devletimizin şekli asırlardan beri gelen eski şekilleri bertaraf eden en mütekamil tarz olmuştur. İhtilal bir toplum düzeninin bir yaşama biçiminin birdenbire yıkılmasıdır. Devrim ise inkılap karşılığı olarak kurulu düzeni zor kullanarak yıkma hazırlıklarını, düzenin yıkılmasını, yıkılan düzen yerine kurulan düzeni de kapsayan bir anlam taşır. İhtilal devrimin ancak bir evresini anlatır. Geniş anlamda kullanılan devrim sözcüğünün yanı sıra dilimizde bir de dar anlamda kullanılan devrim sözcüğü var. Dar anlamıyla devrim, belirli sosyal kurumlarda altyapıyı değiştirmeksizin yapılan köklü değişikliklerdir. 61 Anayasamızda da yer alan Atatürk devrimleri, dar anlamda devrimlerin tümünü belirtmek için kullanılıyor. Milletin varlığını devam ettirmesi için efradı arasında düşündüğü müşterek bağ, yüzyıllardan beri gelen şekil ve mahiyetini değiştirmiş, yani millet, dini ve mezhebi bağ yerine Türk milliyeti rabıtasıyla efradını toplamıştır. Millet, milletler arası umumi mücadele sahasında hayat sebebi ve kuvvet sebebi olacak ilim ve vasıtanın ancak muasır medeniyette bulunabileceğini bir değişmez gerçek olarak umde ittihaz eylemiştir. Velhasıl millet saydığım değişmeler ve inkılapların tabi ve zaruri icabı olarak umumi idarenin ve bütün kanunların ancak dünyevi ihtiyaçlardan mülhem ve ihtiyacın değişme ve tekamülüyle mütemadiyen değişme ve tekamül etmesi esası olan dünyevi bir zihniyeti idariye mabi hil hayat addetmiştir. Görüldüğü gibi Atatürkçülüğün temel ilkeleri bilimcilik, laiklik, milliyetçilik ve antiemperyalizm. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin 6 ilkesinin de Atatürkçülüğü açıklamaktaki önemini gözden uzak tutmamakla birlikte, Atatürkçülüğün felsefi temelinin Doçent Doktor Taner Tumur'un yaptığı gibi bilimciliği ele alınarak açıklanabileceği kanısındayız. Taner Tumur, Türk Devrimi Tarihi, Anlamı ve Felsefi Temeli, Ankara 1968, Türk Devrimi ve Sonrası 1919-1946, Ankara 1971. Bu açıklamaya girişmeden önce Atatürk'ün milli kurtuluştan sonra kurulan hükümetin niteliğiyle ilgili sözlerini hatırlayalım. Atatürk diyor ki, dili sadeleştirilen Atatürk'ün sözleri bu seriden çıkan Fethi Naci'nin 100 soruda Atatürk'ün temel görüşleri adlı kitabından alınmıştır. Efendiler, bizim hükümetimiz demokratik bir hükümet değildir, sosyalist bir hükümet değildir ve hakikaten kitaplarda mevcut olan hükümetlerin ilmi mahiyeti itibariyle hiçbirine benzemeyen bir hükümettir. Fakat milli hakimiyeti, milli iradeyi yegane tecelli ettiren bir hükümettir. Sosyoloji noktasından bizim hükümetimizi ifade etmek lazım gelirse halk hükümeti deriz. Bizi mahvetmek isteyen emperyalizme karşı ve bizi yutmak isteyen kapitalizme karşı heyet-i milliyece savaşmayı caiz gören bir mesleği takip eden insanlarız. Fakat ne yapalım ki demokrasiye benzemiyormuş, sosyalizme benzemiyormuş, hiçbir şeye benzemiyormuş. Efendiler, bizi benzememekle ve benzetmemekle iftihar etmeliyiz. Çünkü biz bize benziyoruz efendiler. Ama yine de benzetenler var. Örnek olarak Duverge, Jacobinizme benzetir Kemalizme. Onun gibi bir vatan tehlikede kuramıdır, milliyetçidir, halka karşın, halk için bir diktatörlüktür ve iktisadi görüşleri bulanıktır demek ister. Bu benzetmeyi yaparak Duverge. Gerçekten de ileriye dönük, toplum düzenini değiştirmekten yana bir diktatörlük Atatürkçü rejim. Reformların üst yapıyla ilgili oluşu, yapılan eleştirilerde belirtildiği gibi altyapıya inemeyişi değiştirmiyor bu değerlendirmeyi. Yenilikleri halka benimsetebilmek için geçici de olsa dikta yönetimi zorunlu. Tek partiden, asıl Atatürk'ün kişiliğinden güç alıyor bu yönetim. Fahri Rıfkı Atay, Çankaya adlı kitabında bu konuda şöyle diyor. Bir metodu da inkılaplarını halk adına yapmak ve ona benimsetmekti. Sanki halk istiyor da o halkın iradesine boyun eğiyordu. Atatürkçülüğün amacı çağdaş uygarlık düzeyine varmak. Batıya rağmen batı gibi olmak. Batının en büyük özelliği olan çok partili liberal demokrasiye geçmek. Daha Atatürk hayattayken iki kez başarısızlıkla sonuçlanan denemesi de yapılmış bu geçişin. Batı uygarlığına ancak laik düşünceyle, çağdaş bilim ile varılacak. Bu çağdaş bilimden ne anlaşılmalı? Doçent Timur'a göre Atatürkçülüğün temelinde toplumda yer alan sosyal sınıfların karşılıklı ilişkileri ve gerilimleri yer almayıp ana kavram olarak laik düşüncenin temel taşı sayılan ilim yatmaktadır. Dolayısıyla Türk devriminin temel felsefesi pozitivizmdir. Profesör Nermin Abadan'ın belirttiği gibi, Profesör Doktor Nermin Abadan, Türk Devrimi ve Felsefi Temeli, Cumhuriyet, 8 Eylül 1968. Tanzimat'tan bu yana her devlet adamı devleti kurtarmak için batıdan ne alabiliriz sorusunu sormuş, fakat ancak Atatürk bunun için bir yöntemin gerekli olduğunu seçmiştir. Her ne kadar bu felsefi tercih hiçbir belgede dile getirilmiyorsa da Türk devrimi her alanda, özellikle devlet yönetimiyle eğitim alanında bu pozitif espriyi yansıtıyor. Atatürk'ün Ankara Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi'nin yüzüne yazılan "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir" sözü bunun en açık ifadesi. Bilimin her alanda ön plana alınışı ve onun doğal bir sonucu olarak laiklik, Osmanlı kültürünün 19. yüzyılda Batı etkisiyle bütünlüğünü yitirip ikili bir nitelik kazanmasıyla ortaya çıkan anormal bir duruma son vermek istiyor. Niçin pozitivizm sorusuna ise Timur'un bizim de katıldığımız karşılığı şöyle. Genç Osmanlılarla Namık Kemal, Ziya Paşa, Şinasi ve benzerleri başlayan ve Jön Türkler 2. Meşrutiyet İttihat Terakki çizgisini takip eden bu süreç içinde bir batılı ideolojisi özellikle önem kazandı. Pozitivizm. Bunu basit bir rastlantı sayamayız. Osmanlı bürokratları ve aydınları batının üstünlüğünü açıklayacak ve bize aktarılacak bir sihirli değnek aramakla meşguldüler. Oysa pozitivizm ve dayandığı ilim anlayışı hem batının üstünlüğünü açıklamak hem de Hristiyanlığa bulaşmamış olmak erdemlerine sahipti. Toplumsal ahenk fikriyle de sınıfsal açıdan her türlü uzlaşmaya elverişli olan küçük burjuva özlemlerine cevap veriyordu. Kont'un programı İttihat, Order ve Terakki, Progre fırkasının adıyla benimsendi. Auguste Comte'dan sonra ikinci ve çok önemli bir pozitivist sosyolog olan Durkheim'ın da Türkiye'de çok tanınmış olması anlamlıdır. İttihat ve Terakki'nin fikir babası Ziya Gökalp, Türkçülüğün esaslarında Durkheim'ın kolektif bilinç kavramını sınıf çelişkisine karşı kullanmıştır. Atatürk liderliğindeki siyasi iktidar, yarı feodal düzeni, Türkiye'de batı anlamında bir feodalite bulunmadığı kanısında olduğumuzdan biz derebeylik diyoruz. Saltanat, hilafet kurumları aracılığıyla savunan akımlara, ikinci grup terakkiperver fırka, pozitivizmle karşı çıkmıştır. Gerçekten pozitivizm, teokratik İslam ideolojisinin çok ilerisinde, ne var ki üretim güçlerinin gelişmesi açısından devrimci bir ideoloji değil. Atatürk'ün gerçek devrimciliği tam bağımsızlık için emperyalizme karşı verdiği Kurtuluş Savaşı'nda ve Halife Sultan'ı kovarak Cumhuriyeti kurmasında. Soru 96. Atatürk ilkelerinin anlamı nedir? Atatürkçülüğün temelinde bilimciliğin, pozitivist, olgucu görüşün yattığını gördük. Bu dünya görüşünün ilk sonucu laiklik oluyor. Laiklik, devletin kuruluş yönünden dini olmayan akılcı kurallar ışığında yönetilmesi. Dinin ise kişiyle inandığı varlık arasındaki ilişki olarak kabul edilmesi anlamına geliyor. Laiklik ilkesine göre devletle din arasında görev ve amaç ayrılığı var. Devlet dünya ihtiyaçlarına hizmet eder. Din ise bireylerin manevi ihtiyaçlarına hizmet eden araçtır. Temel ilke, anahtar ilke laiklik Atatürk ilkeleri arasında. Çünkü laiklik gerçekleşmeden milliyetçiliğin hiçbir anlamı kalmıyor. Milli devleti kurmak ancak laikliğin gerçekleşebilmesiyle mümkün. Millet olabilmek için ümmetlikten çıkmak gerek. Profesör Bülent Nuri Esen, Türk Anayasası Hukuku 1. Fasikül, Ankara 1971, sayfa 101-102. Laikliğin gerekliliğini şöyle dile getiriyor. Toplumu bağımsız olmaktan ve milli vasıf kazanmaktan alıkoyan iki sebep vardır. Bu sebepler mutlaka yok edilmelidir. Bunlar 1. İdare edenlerin despotizmi, 2. Müslüman cemaatinin ilerici olamayışı sebepleridir. Despotizmin dayanağı ve hukuki kalıbı saltanattır. Müslüman cemaatinin ilerici olamayışı ise dinin gerek sosyal gerek siyasi hayatın tekmil görüşlerine hakim olmak iddiasından ileri gelmektedir. Dine bu hakimiyet iddiasında kılavuzluk eden ve dini kuruluşların temsilciliğini yapan hilafet olmuştur. Şu halde despotizme imkan vermeyecek ilerici bir toplum yaratabilmek için a. Saltanat yok edilmeli, b. Hilafet kaldırılmalıdır. Despotizmin ve gericinin yeniden hortlamasına asla imkan vermemek için de yeni devletin temel ilkeleri 1. Cumhuriyet, 2. Laiklik olmalıdır. Görülüyor ki milli devletin kuruluşunda halli gecikmiş olan başlıca mesele Türk toplumunu batılı düşünüş ve batılı yaşayış düzenine sokmak olmuştur. Bu sonucun elde edilmesi şartı dini iktidarın devlet alanından çıkarılmasıdır. İşte laiklik bu zaruretin ifadesidir. Laiklik ilkesini eleştiriler iki yönden geliyor. Birincisini biliyoruz. İslam'da cismani ve ruhani ilkeler sıkı bir biçimde birbirine bağlı. Bu bakımdan laiklik İslam'ın özüne aykırı sayılıyor. İkincisi ise zamanla anlamını yitirmekte olan bir eleştiridir. Bu eleştiriye göre pre-kapitalist üretim ilişkileri ortadan kalkmadığı ve burjuva devrimi sonucuna ulaşmadığı için laikleşme süreci de tamamlanmamıştır. Anahtar ilkeler olan bilimcilik ve laiklik birer araç aslında. Belli bir amaca varmak için, milli devlete varmak için, anti-emperyalist savaşın ürünü olan milli devlete. Yeni milliyetçilik diyoruz biz buna, sömürülen mazlum halkların milliyetçiliğine, Türk halkının başlattığı milliyetçilik akımına. İlk Kurtuluş Savaşı'ndaki başarısıyla Türk milliyetçiliği, Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünün en bunalımlı döneminde imparatorluğun bel kemiğini meydana getiren Türkleri kurtarmak, milli bilinci uyandırarak bağımsız bir devlet kurabilmesini sağlamak amacıyla ortaya çıkmış. Emperyalizme özenen bir sınıfın aracı olarak değil. Bu akımın en önde gelen düşünürü Ziya Gökalp. Osmanlı İmparatorluğu içinde Türk milliyetçiliği, Türklerin Osmanlıcılık, İslamcılık ve Batıcılık akımlarına dayanarak bağımsız bir devlet kuramayacak duruma gelmesiyle gelişmeye başlamış. Atatürk'ün milliyetçiliği, Batı emperyalizmine karşı bir savaş bayrağı olmuş. Osmanlı İmparatorluğu içindeki Türk unsuru, imparatorluğu bölüşmek isteyen emperyalizme karşı savaşarak milli bilince varmış, kişiliğini bulmuş. Atatürk'ün milliyetçiliğini ırkçı, Turancı, şoven ve saldırgan akımlardan ayırmak gerek. Şimdi de bu konuda Atatürk'ü dinleyelim. Gerçi bize milliyetçi derler, fakat biz öyle milliyetçileriz ki bizimle işbirliği eden bütün milletlere hürmet ve riayet ederiz. Onların bütün milliyetlerinin icablarını tanırız. Bizim milliyetçiliğimiz herhalde bencil ve mağrurca bir milliyetçilik değildir. Söyle ve Demeçler 2, sayfa 237. Atatürk açtığı çığırın yeni milliyetçiliğin ne anlama geldiğinin de bilincindeydi. Türkiye'nin bugünkü mücadelesi yalnız kendi nam ve hesabına olsaydı belki daha kısa, daha az kanlı olur ve daha çabuk bitebilirdi. Türkiye büyük ve önemli bir çaba harcıyor çünkü müdafaa ettiği bütün mazlum milletlerin, bütün doğunun davasıdır diyor. Söyle ve Demeçler 2, sayfa 40. Atatürkçülüğün halkçılık anlayışı ise Şevket Süreyya'nın belirttiği gibi halkın kendi içindeki çelişkileri görmezlikten gelir. Halkı bir bütün olarak alır. Bu konuda yine en sağlam kaynak Atatürk'ün kendisi. Bence bizim milletimiz birbirinden çok farklı menfaatler takip edecek ve bu itibarla birbiriyle mücadele halinde bulunan gelen muhtelif sınıflara malik değildir. Mevcut sınıflar birbirinin lazım ve melzumu, biri olunca öbürünün de olması şart olan mahiyetindedir. Binaenaleyh halk fırkası bütün sınıfların haklarını ve ilerleme ve mutluluk sebeplerini sağlamaya çalışabilir diyor Atatürk. Söyle ve Demeçler 2, sayfa 82. Atatürk'e göre halk fırkası dediğimiz zaman bunun içinde bir kısım değil, bütün millet dahildir. Tetkik edilirse görülür ki memleketimizin genişliğine nazaran hiç kimse büyük araziye malik değildir. Binaenaleyh bu arazi sahipleri de himaye edilecek insanlardır. Kaç milyonerimiz var? Hiç. Binaenaleyh biraz parası olanlara da düşman olacak değiliz. Bilakis memleketimizde birçok milyonerin, hatta milyarderin yetişmesine çalışacağız. Söyle ve Demeçler 2, sayfa 97-98. Bu sözleri Atatürk 1923 yılında söylüyordu. 1937 yılında toprakların dağılımı konusundaki görüşlerini değiştirmiş görünüyor. Bir defa memlekette topraksız çiftçi bırakılmamalıdır. Bundan daha önemli olanı ise bir çiftçi ailesini geçindirebilen toprağın hiçbir sebep ve suretle bölünemez bir mahiyet alması. Büyük çiftçi ve çiftlik sahiplerinin işletebilecekleri arazi genişliği, arazinin bulunduğu memleket bölgelerinin nüfus kesafetine ve toprak verim derecesine göre sınırlanmak lazımdır. Söyle ve Demeçler 1, sayfa 394. Ne var ki Atatürk'ün bu direktifi de uygulanamayacaktır. Atatürk'ün halkçılığı Kurtuluş Savaşı sırasında kişiliğini bulan ve ülkeyi sömürge durumuna düşürmek isteyen emperyalizme ve onunla doğrudan doğruya işbirliği yapan saltanat ve hilafete, saraya bağlı çıkarcı küçük bir gruba karşı çıkan bir halkçılık. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1931 kongresinde hazırlanan parti programında kanunlar önünde mutlak bir eşitlik kabul eden hiçbir ferde, hiçbir aileye, hiçbir sınıfa, hiçbir cemaate imtiyaz tanımayan yurttaşları halktan ve halkçı olarak kabul ederiz deniliyor. Görüldüğü gibi halkçılık herkesin yasalar önünde eşit olması sonucunu doğuruyor. Bu bizim bildiğimiz, hatırladığımız bir halkçılık anlayışı. Fransız ihtilalinden sonra biçimlenen 19. yüzyıl liberal burjuva halk anlayışı. Nitekim bunun sonucu olarak siyasi iktidarın dayandırıldığı egemenlik anlayışı da temsil yoluyla gerçekleşecek olan milli egemenlik. Devletçilik ve devrimcilik ilkeleri ise ancak 1931 yılında CHP'nin programına alındı. Oysa 1923 İzmir İktisat Kongresi liberal bir ekonomiyi öngörüyor. Özel girişim eliyle sermaye birikiminin gerçekleşememesi, 1929 yılında dünyayı saran iktisadi bunalım, Türk ekonomisine devlet müdahalesini gerektiriyor. Kısa zamanda bu devletçilik bir burjuvazi yaratmaya yöneliyor. Biz burada bu sürecin ayrıntılarına girecek değiliz. Korkut Boratav, Türkiye'de devletçilik konulu incelemesinde, Metin Arci'den naklen sayfa 33, şöyle bir değerlendirme yapıyor. Muayyen bir iktisadi sisteme peşinen angaja olmamış bulunan orta sınıf aydınlarından müteşekkil olan milli mücadelenin yürütücü kadrosu, asli düşmanı olan Batı sömürgeciliği ile sömürgeci ülkelerin iç düzeni olan kapitalizmi eş anlamlı olarak mütalaa etme eğilimindeydi. Mustafa Kemal bunları söylerken, emperyalizme ve kapitalizme karşı çıkarken, kapitalizmi tasfiyesi istenen bir iç sistem olarak değil, emperyalizmle eş anlamlı olarak kullandığı anlaşılmaktadır. Bunun aksini düşünmek 1923 İzmir İktisat Kongresi ile kabul edilen ve birkaç yıl en geniş şekilde uygulanan özel teşebbüsçü politikanın izahını imkansız kılmaktadır. Öte yandan Tekin Alp, Kemalizmi Batı'ya tanıtmak amacıyla Fransızca kaleme aldığı kitabında Le Kemalisme, Alkan, Paris 1937. Kemalist devletçiliğin sosyalizmle, kolektivizmle, komünizmle hiçbir ilgisi olmadığını uzun uzun anlatır. Devletçiliğin Tekin Alp'e göre amacı özel girişimi güçlendirmek, özel girişimin yapamayacağı yatırımları bir süre devlete yaptırmak, milli bir burjuvazi yaratmaktır. Yabancı kapitalin milli burjuvazinin yaratılmasına engel olmasını önlemektir. Eninde sonunda Kemalist devletçilik bir devlet kapitalizmine dönüşecek böylece. Bu konuya son vermeden Atatürk'ün çok ilginç bulduğumuz bir sözüne değinmek istiyoruz. Halkımız yaratılıştan devletçidir ki her türlü ihtiyacı devletten istemek için kendisinde bir hak görüyor. Bu itibarla milletimizin huyları ile fırkamız programında tamamıyla bir uygunluk vardır. Bu istikametten yürüyeceğiz ve muvaffak olacağımızdan şüphe yoktur. Söyle ve Demetçiler 2, sayfa 262. Aslında doğru olan bu teşhis, bugün dönüp geriye baktığımızda zamanla yabancı sermayeyle de bütünleşmek zorunda kalacak olan kapitalizmin Türkiye'de yerleşip güçlenmesini, Osmanlı toplum yapısından gelen bir alışkanlıkla devletten istemek anlamına gelmiyor mu? Profesör Bülent Nuri Esen devrimcilikle ilgili olarak şöyle diyor. Yeni Türk Devleti yeniliklere uyma, uygarlık nimetlerinden faydalanma amaçları ile gerekli sosyal değişmeleri derhal yapabilecek kuruluşta, karakterde ve yaşayışta bir devlet olacaktır. Adı geçen eser sayfa 102. Niyazi Berkes'e göre Kemalizmin talihsizliği, devrimciliğin henüz geri yapısı değişmemiş bir topluma daha ileri bir uygarlığın gerektirdiği zihniyete Yazı, kıyafet, takvim, kanun gibi araç veya sonuç niteliğinde olan şeyler yoluyla yerleştirme olarak anlaşılması, arkadan gelen kuşaklara da böyle tanıtılması oldu. Atatürk'ün asıl başardığı iş, toplumsal değişmelerin yapılması için gerekli olan yeni bir yönü ve ortamı açmak olmuştur. Özetlenecek olursa, kanımızca başta emperyalizme karşı yeni milliyetçilikte çıkan saltanata karşı milli egemenliği, dini inançlara karşı pozitif bilimi öneren Atatürkçülük, bir yandan sınıf çelişkilerini törpülemeye çalışırken, öte yandan kapitalist toplumun gelişmesini önleyen engellerin kaldırılmasını sağlamıştır. Atatürkçülük konusunda tartışmalar, onu tarihin gelişme çizgisi içindeki gerçek yerine oturtma çabaları henüz sona ermiş değil. Uzun bir süre resmi ideoloji niteliği taşımış, hala da bu niteliğini sürdürmesi istenen bir ortamda bunu gerçekleştirmek kolay değil. Burada değinmek istediğimiz konu, üst yapı devrimleri olarak nitelense bile Atatürk devrimlerinden geriye dönüşün tartışılması değil. İlginç olan, şimdiye kadar genellikle kabul edilenin ve 1960'ların sonuna dek Türk solunun da savunduğu tezin aksine, Milli Kurtuluş Savaşı'nın bir anti-emperyalist savaş olmadığı görüşünün kamuoyu önünde tartışma konusu yapılması. Bu iddialar yakın tarihimizin tekrar gözden geçirilerek yeni belgelerin ortaya konması ve yeni bilimsel değerlendirmelerle ancak gerçeklik kazanabilir. Soru 97. Az gelişmiş ülkelerde milliyetçilik ve sosyalizmden ne anlaşılmaktadır? Şövalye'nin de belirttiği gibi, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra siyasi bağımsızlıklarını kazanan Üçüncü Dünya ülkelerine göre Batı, sömürüyü temsil ediyor. Kendi kişiliklerini kazanmak, aşiretlikten ya da ümmetlikten kurtulmak gerek, günümüzün bağımsız ve eşitçe egemen birimine, milli devlete varabilmek için. Burada da emperyalizme karşı bir savaş bayrağı milliyetçilik. Öte yandan serbest seçimlerin, çeşitli partilerin gelişebileceği bir ortam yok daha bu ülkelerde. Aynı zamanda da hızlı kalkınmak zorundalar. Kalkınabilmek, yeni sömürgeciliğin ağından kendilerini kurtarabilmek için sosyalizme yöneliyorlar. İşçi sınıfının daha kendisi için bir sınıf olmadığı bu ülkelerde sosyalizmi Batı'da okumuş ya da Batı kültürü almış aydın kadroyla ordu gerçekleştirecek. Yani işçi sınıfının dünya görüşünü başkaları gerçekleştirecek. Her ülkede ayrı dozda uygulanan bu milliyetçi sosyalizm, genellikle sivil asker bürokrasinin iktidara geldikten sonra burjuvalaşmasına yol açıyor. Kamuoyunun zayıf olduğu, sosyal bilincin fazla gelişmediği ülkelerde askeri cuntaların iktidarda birbirini kovalamasıyla sonuçlanıyor. Önemli olan, işçi sınıfının güçlü olmadığı bu ülkelerde anti-emperyalist mücadelenin milliyetçilikle sosyalizmin rastlaşmasına yol açışı. Eğer yabancı kapitalizmin ve emperyalizmin tasfiyesi milli kapitalizme yol açacaksa, ki bu da zamanla emperyalizmle uzlaşmak zorunda kalacak, onun sosyalizmi nerede kaldı diyor şövalye. Onun kanısına göre sosyalizm Batı düşmanı milliyetçinin özrü oluyor burada. Öte yandan bu ülkeler verdikleri emperyalist savaşımın güçlüğüyle, şiddetiyle orantılı bir radikalizme yöneliyorlar. Bunun nedeni, kanımızca savaşım güçleşip uzadıkça emekçi halkın bilinçlenip kişiliğini kazanması ve ön plana çıkması. İşte Vietnam, Cezayir, Mısır, Tunus. Sosyalizmin dozunun, emekçi halkın rolünün farklılık gösterdiği ülkeler. Arap milliyetçiliği ve sosyalizmini dile getiren bir kitabı var Nasır'ın. İhtilalin Felsefesi adlı. Şimdiye kadar ülkenin efendisi olan işbirlikçi burjuvazi ve feodallerin yerine halkı iktidara getirmektir amacımız diyor Nasır. Bir yandan halkı sınıf savaşımına çağırıyor, öte yandan sağcı, tutucu sloganlar atıyor ortaya. Birlik, disiplin, çalışma. İhtilalin Felsefesi'nde ana konu milliyetçilik. Bu, Mısır milliyetçiliğini aşan bir milliyetçilik. Bütün bir Arap dünyasını kapsıyor. Atlas Okyanusu'ndan Musul'a kadar diyor Nasır. Tuşar'a göre Nasırcı ideolojinin ne ihtilalci, ne orijinal bir yanı var. Cilt 2, sayfa 841. Tuşara ve Jamio'ya göre Nasırcılık, üzerine Kur'an'dan bir elbise giydirilmiş faşizm, komünizm, ırkçılık ve kemalizm karışımı. Ama bir ideolojinin etkin olması için yeni ve gerçekten ihtilalci olması zorunlu değil, diyor aynı yazar. Süveyş sorununda ve 1967 İsrail yenilgisi karşısında halkın Nasır'ı tutuşunu buna örnek olarak gösteriyor. Yapılan tanımlara göre Arap sosyalizmi, henüz iç çelişkiler çözülmeden bütün bir milletin Araplığın emrinde bir sosyalizm oluyor. Az gelişmiş ülkelerde yeni milliyetçilik akımlarının özelliğini meydana getiren noktaları özetlemek gerekirse, ordunun iktidarın alınışındaki önemli rolünü asker sivil bürokrat aydınların yeni burjuvazi meydana getirişini, dini güçlerle siyasi güçler arasındaki bağları, sık sık halka ve emekçi sınıflara yapılan çağrıları, bazen gerçek, bazen lafta kalan anti-emperyalizmini ve dış politikadaki tarafsızlık eğilimini sayabiliriz. E. Sosyal devlet, sosyal demokrasi. Soru 98. Siyasi düşünce açısından sosyal devlet nedir? Bu sorunun karşılığını verirken, herhangi bir düşünürün eserini özetleyecek, siyasi düşünceye katkısına parmak basacak değiliz. Çünkü işçi eylemlerinin ve genel olarak sosyalist akımların etkisiyle oluşuyor sosyal devlet kavramı. İşçi sınıfının siyasi bir güç olarak 19. yüzyılda tarih sahnesine çıkışı ve sosyalist akımlar etkilemiş 20. yüzyıl anayasalarını ve sosyal hakların varlığını kabul ettirmiş. Hep biliyoruz liberal demokrasinin ne olduğunu. John Locke, Montesquieu, Say'e bakarsak anlarız ana çizgileriyle liberal demokrasiyi. Zamanla yukarıda belirttiğimiz nedenler yüzünden demokrasi değişip gelişiyor, kendini yenileyebiliyor bir yere kadar. Nereye kadar? Bu konuda tartışmalar sürmekte. Burjuvazinin Yunan'dan alıp değiştirerek geliştirdiği bu yönetim biçimi nereye dek geliştirilebilir? Aslında inkar edinceye dek, asıl sahibine ihanet edinceye dek gelişebilir mi? Bırakalım bunları biz. Nereye kadar gelişmiş ve yeni ne getirmiş ona bakalım. Bu gelişmenin özelliği, Batı demokrasisinin özgürlükçülüğüne eşitçiliği katma çabası. 19. yüzyılın bireyci ve liberal anlayışı, hareket noktası ve amaç olarak insana sosyal ilişkilerin ve zorunlulukların meydana getirdiği kadro içinde değil, soyut bir varlık, bir felsefi spekülasyon konusu olarak ele alıyordu. Klasik birey, hak ve özgürlüklerinin temeli olan liberal anlayışa göre, bireyin hak ve özgürlükleri saptanırken, insanın toplum içinde karşılaştığı çeşitli durumların yarattığı gereksinim ve zorunluluklar hesaba katılmıyordu. Bu anlayışa göre devlet, kişilere tanınan yapmak ya da yapmamak hakkına saygı duyacak, onu çiğnemeyecek, sadece denetlemekle yetinecek. Onun için jandarma devlet deniliyor bu tip devlette. Ne var ki sanayinin gelişmesine paralel olarak işçi sınıfının bilinçlenmesi, genel oyun kabulü için verilen savaşımın başarıyla sonuçlanması, bireyin bu soyut haklarını tek başına gerçekleştiremediğinin ortaya çıkmasına yol açıyor. İktisadi durumları zayıf olduğu için soyut hakları kullanamayanların baskısı, devletin bu hakların gerçekleştirilmesi yönünde işe karışmasını gerektiriyor. Kişinin soyut hak ve özgürlüklerinde bir anlam değişikliği oluyor ve devletin müdahalesini gerektiren haklar anlayışına geçiliyor. İnsan haklarının özünün sosyal yönde genişlemesi sağlanmış oluyor böylece. Artık devlet, halkın şiddetle duyduğu gereksinimleri saptamak ve karşılamakla yükümlü. Devlet, bireye belli bir hayat düzeyine erişmesini garanti etmek ödeviyle karşı karşıya kalıyor. Toplumdaki dinamik güçler bu iktisadi ve sosyal hakların anayasalarda yer almasını sağlıyorlar. Tarık Zafer Tuna'ya şöyle değerlendiriyor sosyal devleti. Sosyal devlet, kapitalizmin iradesi dışında objektif koşulların ürünü olarak ortaya çıkmış olan 20. yüzyılın yeni bir sosyopolitik örgütlenme sistemidir. Kapitalizmin demokrasinin tabanı olmaktan uzaklaşması üzerine ve kapitalizme rağmen sosyal akımların iticiliği sonucunda hürriyet ve kalkınma sentezini gerçekleştirme amacına dayanan sosyal devletin önce iki özelliği beliriyor. A. Her ülke ve toplum kendi koşullarına göre sosyal devletin özelliklerini verecektir. B. Sosyal devlet, liberal kapitalist ve kolektivist devletlerden yapı bakımından ayrıdır. Fakat henüz sürekli bir gelişme halindedir. Değişken ve uçucu unsurlar bu yeni yapıya yeterli bir tanım ve kesin bir şekil verilmesine bugün için engeldirler. Siyasi müesseseler ve anayasa hukuku, İstanbul 1969, sayfa 699. Kanımızca sosyal devlet az gelişmiş ülkelerde hürriyet ve kalkınma sentezini gerçekleştirmekten çok gelişmiş, sanayileşmiş ülkelerde hürriyet ve eşitlik sentezini gerçekleştirmede başarılı oluyor. Az gelişmiş ülkelerde rastladığı engeller kalkınma hızını düşürüyor. Radikal reformlara gidilmedikçe bu ülkelerle sanayileşmiş ülkeler arasındaki mesafe her gün biraz daha artıyor.